Cetvelinden herkese merhaba. İnsanların çoğu başlarına gelenler hakkında düşünmezler ve öğrendiklerini kavrayamazlar. Yalnızca kendi kanılarına inanırlar. Heraklitos'un Fragmanlar eserinden bir cümleyle pasajların Ocak 2020 sayısı başlıyor. Biz de bugün Mehmet Atakan Foça, Gülün Çavuş ve ben Emre İlkan Saklıca post-truth çağını dilimizdeki kullanımıyla hakikat sonrasını konuşacağız. Başlamadan önce hemen mini bir tanım yapalım. Birçok kaynaktan bu konuda mutlaka cümle bulabiliriz ama derginin genel yayın yönetmeni Talha Dereci'nin bir çabasından yola çıkarak hakikat sonrasını nasıl tanımlıyor ona bakalım. Hakikat sonrası belirsizliğin, sıradanlığın, vasatlığın, pejmürde hallerin, akıl, mantık ve bilim dışılığın ve pişkinliğin genel geçerliliği, şaşırma yetisini kaybettirecek cinsten şahitlikler ve bunlar karşısında duyarsızlaşmalar, saf kötülükler, algı yaratmalar, kutuplaştırmalar, safları sıklaştırmalar, tüm değerleri alt üst edişler ve bu değerlerin alet edildiği siyasi manevralar, alenen yalan söylemeler, kayıtsız şartsız itaatler, yalnızca kendi dünya görüşünü hakikat bilip diğerlerine nefes aldırmayışlar, kanaatlerin hakimiyeti ve ikiyüzlülükler, hakikatin kaybolması, önemsizleşmesi, görmezden gelinmesi, yok sayılması, rafa kaldırılması, ötelenmesi ve bu kapıya çıkan daha nice tasvir diyerek tanımlıyor. Önce bu tasvir biraz konuşalım. Nasıl buldunuz?
Güzel ve ayrıntılı bir tanım olmuş aslında. Biraz aşağılayıcı bir tonu da yok değil. Zaten dergi içerisindeki diğer makaleler aslında her makalenin kendine has bir hakikat sonrası tanımı var. Hatta bazı makaleler post-truth'u doğrudan hakikat sonrası diye de çevirmiyor. Bazı makalelerde gerçek ötesi, gerçeklik sonrası gibi çevirilere de şahit oluyoruz.
Evet.
Demek ki aslında post-truth kavramının kendisi de biraz giderek, yani ne kadar akademik çalışmalar da olsa bunlar, biraz şahsileşerek, biraz kendi hakikat tanımımızı, gerçeği gördüğümüz yerden okuyarak değişen ve biraz da aslında subjektif bir yere kaçan bir tanım haline geliyor gibi geldi bana.
Benim de bu tanımda dikkatimi çeken şey aslında şu. Evet, bu kaotik bir dönem yaratıyor. Belirli öznelerin kendi çıkarları için farklı yöntemlerle post-truth'u beslediği de bir çağdan bahsedebiliyoruz. Ya da işte o hakikati büktükleri, eğdikleri bir dönemden de bahsedebiliyoruz ama bu bütün yaşananları saf kötülük, bir bilinç ve algı yaratma gibi bir çerçeveden kodladığımızda aslında daha büyük aktörleri daha önemsizleştirmiş oluyoruz gibi geliyor bana. Orada belki ilerleyen sohbette de altını daha fazla çizebileceğimiz şeyler olabilir. Yani bütün bu tanımlamaları illaki kapitalizmin içerisinde de değişen aktörlerle ele almak lazım. Bugün içerisinde sürekli bulunmak durumunda kaldığımız sosyal medya araçlarını da ele almak lazım. İnsanın neden akıl ve bilime bu kadar uzaklaştığını açıklayacak şeyler lazım. Yani makalelerin bir kısmında tabii işte popülizme ve bu diğer unsurlara değiniyor ama biz belki işin daha teknoloji tarafında da olduğumuzdan bunun sistemin sürekliliği açısından ne anlama geldiğini de değerlendirme şansı bulabiliriz belki.
Dediğin gibi biraz orada aklın, bilimin tartışıldığı makaleler çok fazla. Dergi işte böylesi bir çağda hepimizi dogmatik uykudan uyandıracak esaslı bir hamle sloganıyla yola çıktığını dile getiriyor. İçinde 11 ayrı makale var. Biz bugün birinden yola çıkarak hakikat sonrasını konuşacağız. Dergiden makaleleri de önümüzdeki sayılarda ele alacağız. İlk durağımız Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci'nin hakikat sonrası tartışmalarının gerçek olmayan varsayımlarını ele almak, akıl, bilim ve demokrasi karşıtlığı makalesi olacak. Bu biraz aklın ötesinde duyguların bu çağa damga vurduğunu dile getiren bir makale. Birçok boyutuyla akıl karşıtlığı, bilim karşıtlığı ve demokrasi karşıtlığı olarak 3 yapıda ele alıyor ve biraz aslında tilki aslan metaforuyla yola çıkıyor. İlginç bir makale, çok dikkat çeken noktaları var.
Evet, aslında Pınar Hoca ile Emre Hoca bu makalede hakikat sonrasının çok klişeleşmiş ve yerleşmiş tanımından yola çıkarak bir tartışmaya giriyorlar. İşte olayları kavramada, karar vermede gerçeklerden ziyade duyguların daha baskın olduğu bir tanım üzerinden yola çıkıyorlar. Orada da işte Pareto'nun elitlerin yükselişi düşüşüne referans vererek biraz aslan tilki metaforunu kullanıyorlar. Burada benim ilgimi çeken şey, yani biz bu konuyu tartışırken hep modernist bir perspektiften tartıştığımızı ben fark ettim makaleyi okuduğumda. Aslında post-truth tartışmasının tamamı neredeyse biraz postmodernizmin bize itelediği, aslında postmodernizmle ortaya çıkan bir tartışma. Post-truth hakikat sonrası tartışması. Burada Pınar Hoca ile Emre Hoca bana şey gibi geldi. Biraz daha postmodernist tarafta durup Oradan bu kavramı okumaya, anlamaya çalışmış gibi geldi. Temel fikri aslında makalenin, benim anladığım kadarıyla, bilmiyorum belki de yanlış anlamışımdır, konuşalım. Benim anladığım kadarıyla aklın, bilimin ve demokrasinin karşısında duran hakikat sonrası çağ öznelerinin bir yandan da bu akıl, bilim ve demokrasinin aslında gerçekte var olmayan, tamamen varsayımlardan oluşan işte modernist bir ideal olduğunu fark ettirip bir anlamda da şeyi söylüyor. Yani aslında bu insanlar, bu özneler, hakikat sonrası çağın özneleri bunların karşısında yer alırken var olmayan bir şeyin karşısında yer alıyorlar. Yani bunlar zaten gerçekten var mı ki, akıl, bilim, demokrasi, bunlar yerleşmiş şeyler mi yoksa sadece birer varsayım mı tartışmasına giriyorlar. Çok kafa açıcı bir makale oldu benim için.
Aslanlar tanımı da belki o yüzden daha altı çizilmesi gereken noktalardan. Çünkü geçmiş düzeni, dediğin gibi işte akıl, bilim ve demokrasi kavramlarında bunun çok geçmişine götürmüyor ama geçmiş kavramları ve o geçmiş düzeni aslanlarla ele alıp bugün tilkilerle bunun üzerinden biraz anlatmaya çalışıyor derdini makale. Bu da biraz farklı, o metaforları katması biraz daha belki de bazı başlıkların somutlaşması adına iyi de bir fırsat sunuyor, iyi bir kapı açtığını düşünüyorum.
Ben makaleyi şöyle anladım, biraz daha senin bahsettiğin postmodernizm meselesinden ne anladığımı anlatayım makale içerisinde. Şunu yapıyor aslında, yani modernizmin karşımıza koyduğu bir akıl çağı tanımlaması var. Bu akıl çağına göre insanların işte bilme, akla saygı duyması gerektiği bir dönemden, bir süreçten bahsediyoruz. Postmodernizm ise buraya geldiğinde aslında biraz burada akıl dediğimiz, bilim dediğimiz şeyin kişilerin fikirleriyle, kişilerin düşünceleriyle ve belki de hatta duygularıyla göreceli algılanabilecek bir şey olduğunu söylüyor. Yani postmodernizmin kendisi şöyle bir şey karşımıza koyuyor. Kime göre hakikat, kime göre gerçeklik gibi bir şeyi aslında postmodernizm karşımıza çoktan da koymuştu. Yani bunun kapısını aralamıştı diyebiliriz. Onun ardından da yani post-truth çağının gelmesi çok da şaşırtıcı değil. Ben de makaleden biraz daha bunu anladım diyebilirim. Orada benim önemsediğim şeylerden birisi işte bu aydınlanma çağıyla birlikte bize o yani post-truth çağının söylediği şey, dayatılan bir akıl çağından bahsediyoruz. Dayatılan bir modernist algıdan bahsediyoruz. O dayatılanları da karşı çıkacak tilkiler var gibi. İşte o tilkiyi aslında metaforunu da buradan kuruyorlar. Hani orijinal metinden biraz daha farklı algıladıklarını ve aktardıklarını da söylüyorlar zaten. Orada tartışabileceğimiz şey şu aslında. Hani bu modernizmin akıl çağının o tırnak içerisinde dayatılan akıl dediğimiz şeyi makalede biraz şöyle de anlatıyor. Yani hep daha popülist liderler üzerinden görüyoruz zaten bunu. Bence Türkiye'de de böyle rastlıyoruz. O dayatılan akıl insanların verdiği kararlarla, yani duygularıyla aslında verdikleri kararlarla zaman zaman çelişebiliyor. Ve bu modernizmin o güne kadar getirdiği bilimle karar verme durumunu aslında ortadan kaldıran bir şey. Yani daha güncel örneklerle gidecek olursak mesela, yani iklim değişikliğine yönelik insanların bence öyle değil gibi duygularla yaklaşması ve bilim insanlarının söylediği şeyler var. Bir de mesela daha yakın bize bir örnek verecek olursak Kanal İstanbul meselesi var. Hani Kanal İstanbul meselesini İstanbul Belediye Başkanı'nın bir referandumla tartışabiliriz demesi var. Örneğin bu aslında bir yine de bana kalırsa hakikat sonrası dönemin işaretlerinden biri. Çünkü çok içerisinde popülizm ağırlıklı bir durum var ve bilimsel olanı değil, insanların duygularıyla verecekleri kararların bir referans noktası alınması meselesi var. Yani benim genel olarak makalede ortaya koyabileceğimizi düşündüğüm şey bu dayatılan akıl sanki bugün insanların fikirlerine ya da hayatlarına aykırı bir tutum her zaman sergileyecekmiş gibi yaklaşılması ve hakikat sonrası dönemin bundan beslenmesi.
Demokrasi karşıtlığı bölümünde bu dediğin noktayı biraz daha ayrıntılandırıyor hatta. Orada okunuşundan tam emin değilim ama Kakutani'nin makalesine atıflarda bulunuyor. Ve hatta Trump, Le Pen, Salvini gibi liderlerden bahsettikten sonra da bazı konuların oylanmasının sakıncalarından bahsediyor. İşte o Kanal İstanbul boyutu dediğin gibi. Hatta örnek olarak da şunu veriyor. Mesela Amerika'da diyor okullarda evrim kuramı okutulsun mu ya da insanlar çocuklarına aşı yaptırmama hakkına sahip olsun mu gibi bir soru sorulsa muhtemelen aşı karşıtları kazanırdı gibi bir yorumda bulunuyor. Bu belki de bu çağın en tartışmalı noktalarından birisi. Bu tartışmaya bilim karşıtlığı kısmından getiriyor ve orada şunu da dile getiriyor. Bilim insanlarının çalışmalarının pek çok kişi tarafından çok daha sığ bir şekilde tartışmaya açılması. Bunu zaman zaman diğer bölümlerde de konuşmuştuk. Sosyal medyada bir bilim insanı bir şey söylüyor ve birisi karşısına çıkıp hayır o öyle değil diyebiliyor. Yani buna biraz atıfta bulunmuş makale. Benim de bu yönler çok dikkatimi çekti. Burada da duygusallık motivasyonunu çok fazla akıl kısmında özellikle altını çiziyor gibi geldi.
Bunu hep böyle karşı çıkıyoruz aslında. İşte bilim insanları belli bir metodolojiyi izliyor. Belli bir arkasında bilimsel perspektif var. Yapılan çalışmalar geniş örneklemlerle, geniş de son derece uzun süren araştırmalarla ortaya çıkarılıyor ama sıradan bir insan kalkıp bunu bu bence böyle değil diyerek eleştirebiliyor diye sık sık aslında bunun karşısında durduğumuz bir yaklaşım olduğunu söylüyoruz. Ama makale bir yandan da bize şunu gösteriyor. Sıradan insanların tartışmasını açmak bilimin kendisini aslında bir çeşit onları sınava tabi tutmak ve onları denetleme mekanizması olarak da işlev görebilir diyor. Orada benim dikkatimi çeken önemli evet, noktalardan biriydi. Yine mesela hakikat sonrası derken genelde tartıştığımız, konuştuğumuz şeylerden biri. Sanki bu döneme özgü bir şeymiş gibi hep konuştuğumuz bir konu, hakikat sonrası. Ama makalenin içinde sanki yerleşik bir şey fikri de var. Yani hakikat sonrasıyla anlatmaya çalıştığımız şey sadece bu döneme değil yani. Aslında insanlık tarihinde belli dönemlere ve belki de aslında modernizmin ortaya çıkmasıyla birlikte bu çağ komple hep tümüne sirayet eden de bir şey. Yani şunu diyor basitçe. Duygularla hareket etme bu döneme özgü bir şey değil. İnsanlar zaten duygularıyla hareket eden varlıklar. Her zaman rasyonel karar alabilen ya da aklıyla duygusunu ayırabilen varlıklar değil. Dolayısıyla duygular her zaman işin içinde. Bizim bugün bunu konuşuyor olmamızın sebebi işte senin söylediğin gibi modernizmin kapısını açtığı aklın iktidarı yaklaşımının çöküyor olması. Duyguların aslında karar vermede öne çıkması değil, duyguları konuşmaya yer açılması aslında. Çünkü o iktidar çöktüğü zaman, aklın iktidarı çöktüğü zaman biz aslında daha fazla duygular hakkında konuşabilmeye başlıyoruz. Bu yüzden de hakikat sonrasını bugün konuşuyoruz. Getiriyor bence yani arkasında böyle bir fikir olduğuna ben inandım.
Geçmiş çağda o yüzden belki de yönetim kafası olarak aslanları tanımlıyor ya. Yani orada belki de o tanımlamayı yapmaya çalışıyor. Yani sonlarda galiba sonuç kısmında bahsediyordu. Şunu söylüyor yani geçmişte de tablo çok çok farklı değildi. Sadece avcıların yapısı değişti, sistem yapısı değişti. Metaforlarıyla biraz onu anlatmaya çalışıyor gibi geldi bana. Ama burada duygular konusunda şunu da söylüyor. Duygular aklın ve bilimin karşısında yani evet o eleştirel yaklaşımların ötesinde bazen mantığı da bükebiliyor. İşte o da galiba bu çağın en büyük sıkıntılarından. Mesela Trump'ın Meksika sınırında duvar örme fikri üzerinden tartışıyor ve diyor ki burada söylemeye çalıştığı tırnak içinde söyleyeyim. Aklı duyguyla manipüle etmeye çalışıyor. Yani orada belki milliyetçi sayıklar, belki ülke dinamikleri birçok şeyi ortaya koyarak bir gerçeklik ortaya çıkarıyor ve o onun gerçeği ve o artık o düzenin gerçeği gibi bir sistem oluyor ve karşısında karar veren de artık aklın ötesinde daha duygulardan bahsediyor. Hatta burada yine bir makaleye atıfta bulunuyor. O da önemli bence. Daniel Kahneman'ın hızlı ve yavaş düşünme çalışmasından bahsediyor ve sistem 1, sistem 2 olarak tanımlıyor. Oradaki hatırlatmayı yapıyor. Sistem 1 bilgiyi hızlı işleme alan, bağlan biyoloji ve geçmiş deneyimlerden etkileniyor diyor. Sistem 2 de mantık ve kanıta dayanarak aklı kullandığını belirtiyor. İşte duyguların bu dinamiklerde o karar vermede vatandaşları etkilemesi gibi noktalara da değiniyor. Yani bu da bence önemli noktalarından birisi.
Atakan senin bahsettiğin şey bence çok doğru bir yaklaşım. Yani biz akıl bugüne kadar bize ne yapmamız gerektiğini söyledi. Bu çağ bugüne kadar bize ne yapmamız gerektiğini söyledi. Ve insanlar bugün işte bu elitler ve halk ikileminden daha öte bir tartışmayı gündemine almalı diyor. Makalenin aslında evet, sonuç özellikle bölümünde vurguladığı bir şey var. Yani hakikat sonrası dönem bize şunu tartışmalı diyor bence hocalarımız. Ben de bence diyeyim. Şerbi düşeyim. Hocalarla da sonra konuşuruz belki. Şöyle diyor. Yani klasik bir elit halk tartışmasının ötesinde neden de bunun tartışılıyor olduğunu, hatta işte o tilkilerin fısıldamasını, duvarlardan sızan o tartışmaların ne olduğunu biraz dinlemeye ve kulak vermeye başlamamız gerekiyor gibi bir yere götürüyor makale. Orada önemli yani tabii ki işte ne tilkiler haklı ne aslanlar haklı çerçevesinde ele alıyor. O yüzden de evet biz de hakikat sonrası dönemi ya da bu tanımladığımız dönemde neden bu yanlış bilgi ortamının içerisinde sürekli yaşıyoruz diye sürekli düşünmeye çalışmak gerekiyor. Yani bu sadece tabii ki şu değil. Yani insanlar bilime karşılar ve topyekün bununla mücadele etmek için bir araya gelmiş bir grup aptal değil bu insanlar. Bu insanlar da evet dediğin gibi belki duygularından bahsedebilecek bir alan buldular kendilerine ilk kez. O belki sosyal medya oldu, belki başka bir şey oldu. Ama bunlar tartışılmaya başlandıkça şunu fark etti bence insanlık. Yani o bilim, o akıl çağı da kendi üzerine düşeni aslında yeterince yapmadığı için bugün bu noktaya geldik. İlk verdiğim örnekte tabii şey karşıtlığını da yine koymak gerekiyor. Nerede bilim insanı devreye girer? Nerede insanlara sorulur? Ya da bu ikilem nerede daha büyük bir soruna dönüşebilir? Ya işte bunları tartışabilmek gerekiyor gerçekten. Hakikat sonrası dönem de bize bunu dayatıyor ya da bunu gösteriyor. Örneğin şey kolaycılığına kaçmamak benim hoşuma gidiyor. Yani bu hakikat sonrası dönemin başlamasıyla birlikte diyelim. Özellikle işte devletlerin yanlış bilgi yayanlara karşı nasıl önlemler alması gerektiği gibi bir şey tartışılıyor. Buradan baktığımızda tabii ki işte akıl çağına bakacaksak ya da o akla hakim olanların karar vermesi gerektiğini düşünecek olursak bu büyük bir sorun yaratabilir. Çünkü o akıl kimin hükümdarlığında olacağına göre değişiklikler barındırıyor. O hükümdarlığa bırakmadan bu yanlış bilgi sorunu böyle çözülmez, insanları güçlendirerek çözülür demek. Bence belki de işte Pınar Hoca ve Emre Hoca'nın makalede dile getirmeye çalıştığı şeyi hani somut olarak karşımıza koyan bir örnek olabilir.
Bu makalenin ve diğer makalelerin, dergi içerisindeki makalelerin şöyle iyi de bir işlevi var bence. Hakikat sonrasının aslında doğrudan yalan söylemekle eşit bir şey olmadığının da altını çiziyorlar. Yani hakikat sonrası bir çerçeve aslında ve o çerçevenin içerisinde duygulardan bahsediyoruz. Akıl bilim karşıtlığından bahsediyoruz. Yalan söylemek ya da yanlış bilgi paylaşmak da bu duyguları en kolay kışkırtabilen, duygularla en hızlı iç içe geçebilen ve insanın doğasına çok özgü kurmaca yaratabilme kapasitesiyle doğrudan alakalı bir özellik. Dolayısıyla hakikat sonrası derken de çoğu zaman şunu kastetmiyoruz. Çok fazla yanlış bilgi var. Aslında bu değil. Çok fazla yanlış bilgi var evet ama bu hakikat sonrası nedeniyle değil ya da hakikat sonrası bu değil. Hakikat sonrası çerçevesinin içerisinde o duygularla alakalı tartışmanın sadece küçük bir tarafı yanlış bilgi meselesi. Ama bunun ötesinde bütün karar alma mekanizmaları, bütün sistemler, güven ilişkileri, yani birbirimizle kurduğumuz bütün insani ilişkilere sirayet eden de bir konu.
Hatta demokrasinin kendisi yani aynen. Makaleden de yola çıkacaksın. Yani demokrasi dediğimiz ya da sandığımız
varsayım, şey. Varsayım.
Yani burada senin söylediğin bir şey vardı Gülün, o çok dikkatimi çekti. Bu yeni bir tartışmaya da sebep oluyor. Birçok açıdan ileriye yönelik neler yapacağız, neler edeceğiz konusunda. Bu tartışmalarda tabii tilkiler diyelim. Yeni dönemde hükümranlar o tartışma atmosferini İşte hakikat sonrası çağda daha engelliye de biliyor belli yerlerde. Bu da bence bu çağın tehlikelerinden birisi. Evet, duyguların ve birçok şeyin tartışıldığı o geçmişteki akıl çağı, bilim çağındaki belki de hiç tartışılmayan şeylerin ele alınması, bunların konuşulması çok güzel bir şey. Ama bunun karşısında onların savunucularında silahları ve avcılık gücü de gelişiyor.
Bu aslan tilki meselesine dair bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii.
Şimdi burada aslan tilki metaforunu şöyle kullanıyorlar. Yani elitlerin birbiriyle savaşı üzerinden işte seçkinlerin yükseliş düşüş kitabına evet. Referansla konuşuyorlar. Orada aslında ne kadar biz tilkiler yeni dönemin işte elitleriymiş gibi görsek de aslında onlar yeni aslan olmaya aday olanlar evet, bir yandan da. Dolayısıyla hala bence burada şöyle bir konu önümüzde duruyor. Hala elitlerin savaşından bahsediyorsak eğer bu hakikat sonrası dönemde bu dönemi yeşerten insanların o elitlere duyduğu güvensizlik, beslediği anti-entelektüelizm vesaire aslında kaybolup gitmeyecek demek ki. Yani bir şekilde o kitleyle barışık bir tartışmanın içerisinde değil hala. Hala o kitleden beslenen elitlerin sürdürmüş olduğu bir kavganın içerisindeymişiz gibi bir böyle tat bırakıyor makale bende. Dolayısıyla bunu da akılda tutmak lazım. Yani bu hep böyle sanki aslan tilki savaşında tilkinin yanında olmak bir şekilde daha bizim mail ettiğimiz bir şeymiş gibi gözükse de bu eninde sonunda birbirinin yerine geçen bir şey yani.
Tabii. Ama o şeye düşüyorlar bence makalede. Yani şunu söylüyorlar işte bu klasik işte halkı aşağılayan, halkı değersiz gören elitizmi yerine koymayalım diyor. Yani hakikat sonrası dönemi tartışırken buna paye vermeyelim. O yüzden de neleri tartışmamız gerektiğini de tekrar düşünelim gibi ben algılıyorum. O yüzden de tilkileri de tartışalım. Yani tilkilerin ne dediği belki dikkate evet. alınabilir ama tilkileri de konuşalım, tartışalım ve bunlar kimdir diye bakalım. O yüzden bütün bu hakikat sonrası dediğimiz dönemi aslında işte tüm sistemi tartışarak tartışmak gerekiyor gerçekten. Yani şey de çok önemli. Gerçekten de işte kapitalizmde o el değiştiren ekonomik model. Bugün işte Facebook gibi devlerden bahsediyoruz. Ve bunlar bu hakikat sonrası dönemin yeşermesine ön ayak olabilecek çok fazla araca ve unsura sahipler. Bunlar, bu unsurlar ya da bu aktörler bunu arzu ediyorlar mı? Arzu ettikleri dönem gerçekten bizim hakikat sonrası diye tanımladığımız dönem mi acaba? Yani burada işte o oluşan yeni tilkiler ya da yeni elitler acaba başka bir planın etrafında mı kurguluyorlar bütün bizim bu tartıştığımız şeyleri? Bunlar çok önemli. O yüzden hani tek başına bildiğimiz yöntemlerle konuşmamak, şey yapmamak gerekiyor gibi yani.
Evet, az önce ben de onu birazcık vurgulamaya çalıştım. Çünkü orada da karşımızdaki yapı da her an değişiyor ve yeni dinamikler geliştiriyor. Bir de bir parantez açarak belki bu aslan tilki çatışmasının öncesindeki bir yere değinmekte fayda var. Tabii her dönem başka aslan tilki tartışmaları olmuştur ama makalede medyanın rolüne de biraz vurguda bulunuluyor ve bu gerçeklerin biraz daha geri plana düşmesinden bahsedelim. Yani post-truth'un diğer boyutundan konuşarak şunu söylüyor. Zamanında o altın çağ, kapitalizmin altın çağı dediğimiz dönemde çok ciddi editoryal bir tanımlama yapısı vardı ve gazeteler, medya bunun üzerinde daha ilkeler etrafında toplanan bir yapıya sahipti. Bu dağınıklık kitlelerin de değişmesine ve belki de bugünkü tartışmaların farklılaşmasına da neden olduğu gibi bir vurgu da var. Bunu da bence altını çizmek gerekiyor makalede. Yine bunun dışında ekonomik eşitsizliklere de vurgu var. Özellikle prekar kesimin yapısı ve bu dönemde nasıl konumlanacağı üzerine biraz onları da vurgulamaya çalıştık. Çünkü işte bu sadece hem elitlerin çatışması değil, içinde pek çok dinamik var. Ama şunu da söyleyelim işte bu bölümü bitirirken. Bundan sonraki konuşacağımız makaleler de bunlara bayağı değiniyor. Belli yerlerine her makalede farklı bir boyutunu gösterebilmiş. Bakalım önümüzdeki haftalarda pasajları okumaya devam edeceğiz. Onlar üzerine tartışmaya devam edeceğiz. Ama şimdilik noktalıyoruz TCTV'ni. Ben ikinize de teşekkür ediyorum.
Teşekkürler.
Bizi Spotify'dan, Spreaker'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Destek.teyit.org'dan da destek olabilirsiniz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.